Ayrım 4. Incognito. David Eagleman. Sayfa 33. 1800'lerin ortalarında Alman fizikçi ve hekim Hermann Helmholtz, 1821-1894, gözlerden beyne damla damla akmakta olan verilerin yaşadığımız zengin görme deneyimini açıklayamayacak kadar zayıf olduğu yönünde bir kuşkuya kapılmıştı. Vardığı sonuç ise beynin gelen verilerle ilgili varsayımlarda bulunuyor olması gerektiği ve bu varsayımların daha önceki deneyimlere dayalı olduğu yolundaydı. Bir başka deyişle beyin kendisine gelen az miktardaki bilgiyi en iyi tahminleri bir araya getirerek daha büyük bir şeye dönüştürmekteydi. Şöyle düşünün, daha önceki deneyimlere dayanarak beyniniz görsel sahnelerin yukarıdaki bir ışık kaynağınca aydınlatıldığını varsayar. Böylece üst kısmı açık, alt kısmı koyu olacak biçimde gölgelendirilmiş yassı bir daire, şişkin, tersi durumda da çukurlaşmış algılanacaktır. Ancak şekli 90 derece döndürmek yanılsamayı yok edecek ve dairelerin yassı olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Şekil tekrar eski konumuna döndüğünde ise aldatıcı bir derinlik duygusu ister istemez yeniden belirecektir. Beyin ışık kaynaklarıyla ilgili mevcut fikirlerinden yola çıkarak gölgelerle ilgili bilinçsiz varsayımlarda da bulunur. Herhangi bir karenin gölgesi birden yer değiştirirse o karenin bulunduğu derinliğin de değiştiğine inanırsınız. Aşağıdaki şekle şöyle bir bakın. Şekilde iki adet büyük kare ve bu iki karenin her birinin ortasında yine üst üste durmuş iki adet, biri daha koyu siyah, biri daha açık siyah kare duruyor. İlk resimde daha açık siyah renkli kare, daha koyu siyah renkli karenin üst çaprazına doğru yerleşmiş. İkinci resimde ise daha açık siyah renkli kare, daha koyu siyah renkli karenin yine üst çaprazına doğru yerleşmiş, ancak biraz daha yukarıya doğru. Kare aslında hiç yer değiştirmemiştir. Tek yapılan gölgeyi temsil eden koyu renkli karenin yerinden hafifçe oynatılmasıdır. Böyle bir şey yukarıdaki aydınlatma kaynağının birden yer değiştirmesiyle gerçekten de olabilirdi elbet. Ama güneşin yavaş hareketi ve sabit elektrik aydınlatması ile ilgili önceki deneyimlerimiz, algılarımızın ister istemez daha olası açıklamaya yönelmesini ve nesnenin size doğru hareket ettiğini düşünmenize yol açmıştır. Helmholtz görmeyle ilgili bu kavrama bilinçsiz çıkarsama, unconscious inference adını verdi. Çıkarsama sözcüğü burada beynin olup bitenler hakkında kestirimlerde bulunduğu fikrine gönderme yapmakta, bilinçsiz sözcüğü ise süreçle ilgili hiçbir farkındalık taşımadığımızı bize hatırlatmaktadır. Dünyaya ilişkin istatistikleri toplayıp kestirimlerde bulunan hızlı ve otomatik düzeneye hiçbir erişimimiz yoktur. Biz bu düzeneğin üzerine kurulmuş oturan, oturduğumuz yerden de ışık ve gölge oyunlarının keyfini süren birer hak sahibi bizdir yalnızca. Kayalar yer değiştirmeden nasıl yukarı tırmanır? Bu düzeneye yakından bakmaya başladığımızda beynin görsel korteks adı verilen kısmında özelleşmiş hücreler ve devrelerden oluşan karmaşık bir sistemle karşılaşırız. Bu devreler arasında iş bölümü vardır. Kimi renkler, kimi hareket, kimi kenar ve sınırlar ve yığınla başka devrede çeşitli farklı işlevler için özelleşmiştir. Birbirine yoğun bir ağla bağlı olan bu devreler kararlarını grupça verir ve gerektiğinde bilinç gazetesi için manşetler de hazırlarlar. Manşetin size tek söylediği bir otobüsün gelmekte olduğu ya da birinin size cilveli bir gülücük gönderdiğidir. Size bilginin kaynaklarını tek tek sunmaz. Kimi zaman görmenin altta yatan karmaşık sinirsel mekanizmaya karşın kolay olduğunu düşünme eğilimine kapılırsınız. Ama aksine görmek tam da bu karmaşık mekanizma nedeniyle kolaydır. Düzeneye yakından baktığınızda görmenin parçalara ayrılabileceği ortaya çıkar. Birkaç dakika boyunca bir şelaleye bakın. Bakışlarınızın yönünü değiştirdiğinizde yakınınızdaki kayalar gibi aslında hareketsiz duran nesneler size yukarı tırmanıyormuş gibi gelir. Tuhaftır ki hareketleri bariz olsa da konumlarında zaman içinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir. Bu örnekte hareket algılayıcılarının dengesiz etkinlikleri, normalde yukarıyı işaret eden nöronlar, aşağıyı işaret eden nöronlarla bir it-çek dengesi içindedir. Dış dünyada tanık olunması imkansız bir durumu görmenize olanak tanır. Yer değişimi olmaksızın hareket. Hareket, art etkisi ya da şelale yanılsaması olarak bilinen bu aldanma, Aristo zamanından beri epeyce çalışmaya konu olmuştur. Bu yanılsama görmenin farklı modüllerinin bir ürünü olduğunu gösterir. Örneğimizde ise görsel sistemin bazı bileşenleri, yanlış da olsa, kayaların hareket ettiği, diğer bileşenler ise kayaların konum değiştirmediği konusunda ısrar etmektedir. Düşünür Daniel Dennett'ın savunduğu üzere, deneyimsiz gözlemci aynı anda hem hareketlilik hem hareketsizliğin mümkün olmadığı televizyon ekranı benzetmesine sığınır genellikle ki, kötü bir benzetmedir bu. Ama beyindeki görsel dünyanın televizyon ekranıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Konumda bir değişiklik olmaksızın yapılan hareket de beynin kimi zaman vardığı sonuçlardan biri olabilir pekala. Sabit konumda hareketin söz konusu olduğu birçok yanılsama örneği vardır. Yukarıdaki şekiller, hareket algılayıcılarının doğru biçimde uyarılmasıyla durağan görüntülerin hareket ettiği izlenimini verebildiklerini gösterir. Birinci resimde iç içe geçmiş 12-15 adet daire ve birer atlayarak dairelerin alt çizgisinden üst çizgisine doğru dik uzanan çizgiler var. İkinci resimde ise yine birbirinin içine geçmiş daireler ve her bir dairenin merkezinden sınırına doğru zikzak çizgiler. Resim alt yazısı. Herhangi bir konum değişikliği söz konusu olmadığı halde bu şekillerde hareket algılanabilir. Birinci şekilde, buna benzer yüksek kontrastlı şekiller hareket algılayıcılarını uyararak halkaların çevresinde sürekli bir hareket olduğu izlenimini verir. İkinci şekilde, zikzaklı tekerlekler yavaşça dönüyor gibidir. Buradaki yanılsamaların ortaya çıkış nedeni şekillerin keskin gölgelemenin görsel sistemdeki hareket algılayıcılarını uyarmasıdır. Bu reseptörlerdeki etkinlik hareket algısına başlı başına eş değerdir. Eğer hareket algılayıcılarınız oralarda bir şeylerin kıpırdamakta olduğunu beyan ederse bilinçli durumdaki siz buna sorgusuz sualsiz inanır, hatta inanmakla da kalmaz bu deneyimi yaşarsınız. Bu ilkeyle ilgili çarpıcı bir örnek, 1978'de karbon monoksit zehirlenmesi geçiren bir kadını konu alır. Kadının yaşaması bir şans, görme sistemiyle ilgili bazı beyin bölgelerinde, özellikle de hareketin temsilinde devreye giren alanlarda, ortaya çıkan kalıcı hasar ise tümüyle şanssızlıktı. Sistemin geri kalanı sağlam olduğu için durağan nesneleri sorunsuzca görebiliyor, orada bir top, burada bir telefon olduğunu söyleyebiliyordu. Karşıdan karşıya geçmek üzere kaldırımda beklerken ise orada derken bir an sonra burada, daha da sonra önünden geçmiş olarak yine orada bir kırmızı kamyon görebiliyor, ancak kamyonda herhangi bir hareket saptayamıyordu. Bir sürahiden su boşaltmaya kalktığında gördükleri sırasıyla eğim verilmiş bir sürahi, sürahiden aşağı sarkan pırıl pırıl bir su sütunu ve nihayet bardaktan taşan suyun oluşturduğu su birikintisiydi. Suyu hareket eder halde göremiyordu. Yaşamı bir dizi fotoğraf karesinden ibaretti. Tıpkı şelale etkisi gibi bu kadının hareket körlüğü de bize konum ve hareketin beyinde birbirinden ayrılabildiğini gösterir. Hareket, sol sayfadaki çizimlerde nasıl hatalı biçimde resmedildiyse, bizim dünya ile ilgili görüşümüze de o şekilde resmedilmiştir. Fizikçiler hareketi, konumun zaman içindeki değişimi olarak ele alırlar. Ama beynin kendine özgü bir mantığı vardır. Bu nedenle hareketi bir nörobilimci olarak değil de fizikçi olarak irdelemek, insanlardaki zihinsel işleyiş ile ilgili yanlış izlenimlere neden olacaktır. Beyzbolda yükseğe atılan topları, pop fly, yakalamaya çalışan dış saha oyuncularını düşünün. Topu yakalamak için hangi noktaya koşacaklarına nasıl karar verirler? Olasılıkla beyinleri topun yerini an be an temsil etmektedir. İşte şimdi orada, şimdi yaklaştı, şimdi daha da yakında, doğru mu? Yanlış. Öyleyse oyuncunun beyni topun hızını hesaplıyor olabilir mi? Hayır. Belki de ivmesini. Yine hayır. Bilimci olduğu kadar beyzbol meraklısı da olan Mike Macbeth, işte bu pop fly toplarını yakalamada devreye giren gizli sinirsel hesaplamaları anlamak için kolları sıvamış. Ve dış saha oyuncularının hangi noktaya değil, yalnızca nasıl koşacaklarını onlara söyleyen bilinç dışı bir programdan yararlandıklarını keşfetmişti. Oyuncular öyle yer değiştiriyordu ki aslında parabolik bir yol izleyen top, oyuncunun bakış açısından hep düz bir çizgi üzerinde ilerliyormuş gibi görünüyordu. Yol düz bir çizgiden sapar görünmeye başladığı anda oyuncular da koştukları yönü değiştiriyordu. Bu basit program dış saha oyuncularının doğrudan topun iniş noktasına fırlamak yerine oraya ulaşmak için farklı türden bir eğim izledikleri gibi tuhaf bir öngörüde bulunmaktadır. Macbeth ve meslektaşlarının havadan çekilmiş video filmleriyle de doğruladıkları üzere oyuncuların yaptığı tam olarak budur. Bu koşma stratejisi topla kesişme noktasının yeri hakkında herhangi bir bilgi vermeyip yalnızca oraya ulaşmak için nasıl bir hareket çizgisi izlemek gerektiğine temellenmiş. Bundan hareketle söz konusu programda oyuncuların yakalanamaz topları yakalayayım derken neden sıklıkla duvara tosladıklarını açıklamaktadır. Böylece görüyoruz ki sistemin yakalamak ya da hedefle kesişmek için konum, hız ya da ivmeyi ille de açık biçimde temsil etmesi gerekmiyor. Bu bir fizikçinin öngöreceği bir durum değildir olasılıkla. Bunun da ötesinde iç gözlem yoluyla sahne gerisinde olup bitenler hakkında anlamlı denebilecek pek az kestirimde bulunulabileceğinin altını çizer. Ryan Brown ve Matt Kemp gibi büyük dış saha oyuncularının zihinlerinde böyle bir programın işlemekte olduğundan haberleri bile yoktur elbette. Onlar yalnızca programın ve sayesinde kazandıkları paranın tadını çıkarmaya bakarlar. Görmeyi öğrenmek. Mike May 3 yaşındayken bir kimyasal patlama tümüyle kör kalmasına neden olmuş ama bu durum onu dünyanın en iyi alp disiplinli iniş kayakçısı yanı sıra iyi bir iş adamı ve aile babası olmaktan alıkoyamamıştı. Patlamanın görme yetisini elinden almasının üzerinden geçen 43 yılın sonunda bu yetiyi ona yeniden kazandırabilecek yeni bir cerrahi yönteminin geliştirildiğini duydu. Yaşamında kör bir insan olarak az buz başarı elde etmemişti belki ama yine de ameliyatı deneyecekti. Ameliyattan sonra gözündeki bandajlar çıkarıldı ve Mike bir fotoğrafçının da eşliğinde oturup beklerken iki çocuğu içeri alındı. Büyük an gelmişti. Yenilenmiş gözleriyle onların yüzüne baktığı ilk an olacaktı bu. O sırada çekilen fotoğrafta çocukları ona heyecanla bakarken Mike yüzünde biraz mutlu, biraz şaşkın bir gülümsemeyle oturur halde görülmektedir. Sahnenin dokunaklı olması beklenirdi elbet ama hiç de öyle olmadı. Ortada bir sorun vardı. Gözleri artık kusursuz biçimde çalışıyor olsa da Mike önündeki nesnelere tam bir şaşkınlıkla bakmaktaydı. Beyni böylesi bir girdi bombardımanı karşısında ne yapacağını bilmiyordu. Gözleriyle deneyimlediği şey oğullarının yüzlerinin görüntüsü değil, yorumlanamaz bir kenarlar, renkler ve ışıklar karmaşasıydı. Gözleri işlev görüyor ama görmeyi başaramıyordu. Bütün bunların nedeni beynin görmeyi öğrenmek zorunda olmasıdır. Kafatasının zifiri karanlığı içinde kendini gösteren tuhaf elektrik fırtınaları, dünyadaki nesneleri duyularla eşleştirmeye çalıştığımız uzun çabalardan sonra bilinç düzeyinde algılanabilen birer özete dönüşür. Koridorda yürüme deneyimini ele alalım. Ömrü boyunca koridorlardan geçmiş biri olarak Mike, koridor boyunca duvarların bir kol boyu mesafede birbirine paralel uzandığını biliyordu. Bu nedenle görme yetisini yeniden kazandığında perspektif ilkelerince birbirine yakınsayan koridor çizgileri onun anlayışının çok üzerinde kalan bir kavram olarak çıkmıştı karşısına. Bu durum beyni için hiçbir şey ifade etmemekteydi. Benzer biçimde çocukluğumda tanıştığım görme engelli bir kadının odalarının yerleşimi ve eşyalarının konumunu ne kadar derinlemesine bildiğini gördüğümde şaşırmıştım. Odaların tasarımını görebilen kişilerden daha büyük kesinlikle çizip çizemeyeceğini sorduğumda aldığım yanıt ise daha da şaşırtmıştı beni. Tasarımları bırakın ayrıntıyı hiçbir biçimde çizemezdi. Çünkü gören kişilerin 3 boyutu oda, 2 boyuta bir kağıt parçası nasıl dönüştürdüğünü başta anlamıyordu zaten. Bu düşünce basitçe anlam veremediği bir şeydi. Görmek, dünyayı berrak bakışlarla karşınıza almaktan ibaret değildir. Sistemin görme sinirleri boyunca ilerleyen elektrokimyasal sinyalleri yorumlamayı da öğrenmesi gerekir. Mike'ın beyni, onun kendi hareketlerinin duyusal sonuçları nasıl değiştirdiğini anlayamamıştı. Örnek vermek gerekirse, başını sola oynattığında sahne sağa kayıyordu. Görme yetisine sahip kişilerin beyinleri bu tür şeylere artık alışmış ve bunları görmezden gelmeyi öğrenmiştir. Ama Mike'ın beyni bu tür tuhaf ilintiler karşısında afallamıştı. Bu örneğin aydınlattığı önemli bir nokta var. Görme ile ilgili bilinçli deneyim, birazdan göreceğiniz üzere, ancak duysal sonuçlarla ilgili doğru ve kesin öngörülerin varlığında gerçekleşebilir. Sonuçta görüş, nesnel anlamda karşınızda duran bir şeyin basit bir temsili ya da yorumu gibi görünse de aslında ciddi bir bedeli vardır. Görmek, öğrenmek zorunda olduğumuz bir şeydir. Birkaç hafta boyunca ortalıkta dolaşıp nesnelere gözünü dikerek, sandalyelere tekme atarak, gümüşleri inceleyerek, karısının yüzünü ovalayarak Mike sonunda bizimki gibi bir görme deneyimini kazanmayı başardı. Aramızdaki tek fark bu deneyimi bizden daha fazla takdir etmesi. Mike'ın öyküsü beynin bir girdi çağlayanını alıp ona anlam vermeyi öğrenebildiğini gösterir. Peki ama bu durum bir duyuyu bir diğerinin yerine koyabileceğimiz yolundaki tuhaf öngörüye de işaret eder mi? Bir başka ifadeyle bir video kameradan veri akışını alıp bunu farklı bir duyuya girdi olacak biçimde dönüştürürseniz dünyayı da bu şekilde mi görürsünüz? İnanması güç olsa da yanıt evettir ve bunun sonuçları da birazdan göreceğimiz üzere epeyce derinlere ulaşır. Beyinle görmek. 1960'lı yıllarda Wisconsin Üniversitesi'nde bir nörobilimci olan Paul Beck Yi Rita, görme engellileri yeniden görüşe kavuşturmanın yolları üzerinde kafa yormaya başladı. Babası geçirdiği inmeden sonra yakın geçmişte mucizevi bir iyileşme göstermiş, Paul ise beynin dinamik biçimde yeniden düzenlenme potansiyeli karşısında büyülenmişti. Kafasında giderek büyüyen bir soru vardı. Beyin bir duyunun yerine yenisini koyabilir miydi? Belki Rita sonunda görme engellilere dokunsal bir gösterim sunmaya karar verdi. Düzeneğin işleyiş ilkesi şöyle açıklanabilir. Kişinin alın bölgesine yerleştirilmiş bir video kameraya gelen video bilgisi, sırtta yer alan ve ufacık titreştiricilerden oluşan bir dizgeye girdi olacak şekilde dönüştürülür. Böyle bir aygıtı takıp gözleriniz bağlı halde odada yürüdüğünüzü düşünün. Önce sırtınızın bir bölümünde tuhaf bir örüntüyle kendini gösteren titreşimler hissedeceksiniz. Titreşimler sizin kendi hareketinize doğrudan bağlı olarak değişim gösterdiği halde neler olup bittiğini anlamak size oldukça zor gelecek. Bacağınızı sehpaya vurduktan sonra ise bunun görmeyle uzaktan yakından ilgisi yok diye düşüneceksiniz. Ama acaba öyle midir gerçekten? Gözleri görmeyen deney katılımcıları bu görsel dokunsal değişim gözlüklerini takıp bir hafta kadar ortalıkta dolaştıktan sonra yeni bir ortamda yönlerini bulmada oldukça başarılı hale gelirler. Sırtlarında hissettirdiklerini yönelecekleri doğrultunun bilgisine çevirebiliyorlardır artık. Ama işin asıl şaşırtıcı yönü bu değildir. Asıl şaşırtıcı olan dokunsal girdileri algılamaya, onlar aracılığıyla görmeye başlamalarıdır. Yeterince uygulama yaptıktan sonra bu dokunsal girdiler çevrilmeye ihtiyaç duyan bilişsel bir bilmece olmanın ötesine geçerek dolaysız bir duyum haline gelir. Sırttan gelen sinirsel uyarıların görmeyi temsil edebildiğine inanmak size güç geliyorsa, kendi görme duyunuzun da aslında tıpkı bunlar gibi yalnızca farklı kablolardan geçmeyi seçmiş bulunan milyonlarca sinirsel uyarı ile taşındığını hatırlayın, yeter. Beyniniz kafatasının içindeki sığınağında mutlak bir karanlıkla çevrelenmiştir. Hiçbir şey görmez. Tek bildiği bu küçücük sinyallerden ibarettir. Ama siz buna rağmen dünyayı ışık ve rengin bütün farklı dereceleri ve tonlarıyla algılarsınız. Beyniniz karanlıktadır ama zihniniz ışığı kurgulayabilir. İster gözlerden, ister kulaklardan, ister bambaşka yerlerden olsun, uyarıların nereden geldiği beyni hiç mi hiç ilgilendirmez. Uyarılar, siz nesneleri itip, yerden yere vurup, onlara tekmeler atarken yaptığınız hareketlerle tutarlı biçimde ilişkilendirilebilir olduğu sürece, beyniniz de görme adını verdiğimiz dolaysız algıyı inşa edebilir. Bu türden başka duysal değiş tokuşlar da etkin biçimde incelenmektedir. Kaya tırmanıcısı Erik Weihenmayer'i düşünün. Vücudunu hamlelerle ileri itip son derece tehlikeli ve küçük kaya basamaklarına tutunmasını sağlayan konumlar alarak dimdik kayalıklarda kademe kademe ilerliyor. Kör olması ise başarısını katlayan bir etken. Weihenmayer kendisini 13 yaşında kör bırakan ve retinoschisis adı verilen ender bir göz hastalığıyla dünyaya gelmişti. Bu durumun dağcı olma düşünü yıkmasına izin vermeyerek 2001 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk ve kitabın yayımlandığı tarih itibariyle de tek görme engelli dağcı oldu. Artık tırmanışlarını 600 ufacık elektrot içeren ve brain port olarak bilinen küçük bir levha parçasını ağzında taşıyarak gerçekleştiriyor. Bu onun tırmanırken dili aracılığıyla görmesini sağlıyor. Dil normalde bir tat alma organı olduğu halde taşıdığı nem ve yarattığı kimyasal ortam yüzeyine karıncalanma duygusu veren bir elektrot levhası yerleştirildiğinde onu kusursuz bir beyin makine arayüzü haline getirir. Levha, video girdisini bir elektriksel uyarı örüntüsüne çevirerek dilin normalde görme duyusuna atfedilen özellikleri, uzaklık, biçim, hareket doğrultusu ve boyut gibi algılamasını sağlar. Bu düzenek bize gözümüzden çok beynimizle gördüğümüzü hatırlatır niteliktedir. Başlangıçta Erik gibi görme engellilere yardımcı olmak üzere geliştirilen tekniğin yeni uygulamalarında dil levhasına kızılötesi ve sonar girdileri de verilmekte ve böylece dalgıçların bulanık sularda görmesi, askerlerin de karanlıkta 360 derecelik görüşe sahip olması sağlanmaktadır. Erik dilin bu şekildeki uyarımını başlangıçta tanımlanamaz kenarlar ve şekiller olarak algıladığını, ancak uyarımı daha derin bir düzeyde tanımayı hızla öğrendiğini ifade etmişti. Kendisi artık kahve fincanını rahatlıkla eline alabiliyor, bir futbol topuna vurup kızıyla karşılıklı paslaşabiliyor. Dilinizle görmek düşüncesi size hala tuhaf geliyorsa, Braille alfabesiyle okumayı öğrenmeye çalışan kör bir insanın deneyimini düşleyin. Başlangıçta her şey küçük tümseklerden ibarettir. Bir süre sonra tümsekler anlam kazanmaya başlar. Bilişsel bir bulmacadan dolaysız algıya geçiş sürecini anlamada zorlanıyorsanız da, bu sayfadaki harfleri nasıl okuduğunuza daha yakından bakın yeter. Gözleriniz şu anda süslü püslü şekillerin üzerinden hızla ve kolaylıkla geçip gitmekte, siz ise onları aslında başka bir dile çevirmekte olduğunuzun farkında bile değilsiniz. Sözcüklerin anlamı öylesine ulaşıyor size. Yazı birimlerinin alt düzeydeki ayrıntılarını değil, dili algılıyorsunuz. Durumu iyice kavramak için aşağıdakini okumaya çalışın. Sayfanın aşağısında Sümer yazısıyla yazılmış bir metin duruyor. Çok eskilerde yaşayan bir Sümerli olsaydınız anlamı sizin için son derece açık olur, tabletten dolaysızca önünüze dökülürdü. Üstelik de siz arabulucu rolündeki şekillerin farkında bile olmadan. Ve eğer Çin'in Jinkong bölgesindenseniz, ama yalnızca bu bölgeden, aşağıdaki cümlenin anlamı da ortadadır sizin için. Aşağıda Çince bir satır var. Bir sonraki cümle ise Kuzeybatı İran'da konuşulan Beluçi dilini biliyor olmanız koşuluyla size son derece komik gelecektir. Sayfanın alt satırında Arapça harflerle yazılmış iki satır bir metin var. Çivi yazısı, Yeni Taylu ya da Beluçi dilini bilenler için bu sayfadaki cümlelerin geri kalanı size onların dillerinin geldiği kadar yabancı ve yorumlanamaz görünür. Ama siz buradaki harflerin anlamını hiç çaba göstermeden sökersiniz. Çünkü bilişsel çeviriyi dolaysız algıya dönüştürme işini zaten önceden yapmışsınızdır. Aynı şey beyne gelen elektrik sinyalleri için de geçerlidir. Bunlar önceden yoksun oldukları anlamı sonradan kazanır. Siz bu sözcüklerin anlamını anında nasıl görüyorsanız, beyniniz de kendisine hedef alan elektriksel ve kimyasal sinyaller bombardımanını tıpkı öyle karla kaplı, çam ağaçları arasından koşarak giden bir atı gördüğü gibi görür. Mike May'in beynine ulaşan nöral harfler ise hala çeviriye ihtiyaç duymakta. Attan kaynaklanan görsel sinyaller olan biten hakkında olsa olsa çok az fikir veren, yorumlanamaz etkinlik patlamaları durumunda retinaya düşen sinyaller her biri tek tek çevrilmek için çırpınıp duran Beluçi harfleri gibi. Erik Weihenmayer'in beynini ele alırsak da dili ona yeni Tai Lu dilinde sinyaller göndermekte ama kendisi pratik yaptıkça beyni de bu dili çözmeyi öğreniyor. Geldiği bu noktada ise görsel dünyaya ilişkin anlayışı onun için ana dilinin sözcükleri kadar açık ve berrak. Beynin plastisite adı verilen bu esnekliğinin inanılmaz sonuçlarından biri de gelecekte beyni doğrudan yeni veri akışlarıyla kızılötesi ya da morötesi görüş, hatta iklim ve borsa verileri bile yükleyebilecek olmamız. Böyle bir durumda beyin verileri sindirmek için epeyce uğraşacak ama er veya geç dili konuşmayı öğrenecek. Bizlerse programa kattığımız bu yeni işlevlerle nihayet beyin 2.0 sürümünü piyasaya sürebileceğiz. Bu konudaki çalışmaların zaten başlamış olduğunu düşünürsek bu düşü bilim kurgu olarak nitelendirmek yanlış olur. Yakın geçmişte Gerald Jacobs ve Jeremy Nettens adlı araştırmacılar bir insan fotopigmentini, belirli dalga boylarındaki ışığı soğurabilen bir retina proteini, kodlayan geni alarak renk körü farelerin genlerine eklediler. Ortaya ne çıktı dersiniz? Renkli görüş. Bu fareler şimdi renkleri birbirinden ayırabiliyor. Onlara mavi düğmeye bastıklarında ödül kazandıkları, kırmızı düğmeye bastıklarında ise bir şey kazanmadıkları bir görev veriyorsunuz. Her denemede düğmelerin konumunu gelişigüzel değiştiriyorsunuz. Genetik olarak değiştirilmiş fareler mavi düğmeyi seçmeyi öğrenecekler. Renk körü olarak kalmış fareler için düğmeler birbirinden ayırt edilemez olduğundan onlar da seçimlerini gelişigüzel biçimde yapacaklardır. Yeni farelerin beyinleri gözlerinin konuştuğu bu yeni lehçeyi dinlemeyi öğrenmiştir artık. İnsanlar için geçerli olan benzeri bir durumda karşımıza evrimin doğal laboratuvarlarından çıkar. İnsan dişilerinin en az %15'i onlara fazladan dördüncü bir renk fotoreseptörü kazandıran bir genetik mutasyon taşır ve bu sayede yalnızca 3 tip renk fotoreseptörüne sahip olan çoğumuz için aynı görünen renkleri birbirinden ayırt edebilir. Renk kartelası içinde bize aynı görünen iki renk onlar için alenen farklı olabilir. Moda tartışmalarının yüzde kaçının bu mutasyondan kaynaklandığıysa bilinmemektedir. O halde beyne yeni veri akışları yükleme stratejisi sadece kuramsal bir görüş değil, karşımıza zaten çeşitli kılıklarda çıkıyor. Girdilerin ne kadar kolayca işlenebilir hale geldiğini görmek şaşırtıcı olsa da, Paul Bacchieritta'nın yıllarca süren araştırmasını özetlediği ifadeyle, siz beyne bir kez bilgiyi verin, o üstesinden gelmeyi başaracaktır. Eğer bu anlatılanlardan herhangi biri gerçekliği nasıl algıladığınız konusundaki görüşlerinizde bir fark yarattıysa hazır olun. Çünkü işler daha da tuhaflaşıyor. Bir sonraki adımda görmenin gözlerle neden bu kadar az ilişkisi olduğunu keşfedeceğiz. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 44.